أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşler, birkaç haftadır evlerin ıslah edilmesi, evlerin düzeltilmesiyle ilgili olan nasihatleri işliyorduk. En son işlediğimiz nasihat, çocuklara terbiye vermek, onları yetiştirmek, İslam ahlakı, İslam terbiyesi, İslam akidesi üzere yetiştirmek ve onlara adab öğretmek ile ilgiliydi. Evet, başka bugün inşallah başka yani yapılan nasihatlara gireceğiz. Evlerin düzeltilmesi için, her bir Müslümanın evini düzeltmesi için gerekli olan nasihatler, gerekli olan noktalar düzeltme noktasında. Tabii bu nasihatler genel anlamda aile için, evli olanlar içindir. Gerek burada evli olanlar, yani bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. İyi dinlemeleri gerekiyor. Çünkü çok önemli nasihatler. Bekar olan kardeşlerimiz için de yine önemli nasihatler var. Allah nasip ederse, evlenirlerse onlara da çok lazım olacak olan malumatlar var. Evet, yapılan nasihatlerden bir tanesi de kardeşler, özellikle ev içerisinde, aile içerisinde uyku ve yemek vaktinin düzenlenmesi. Yani ne zaman yemek yeniyor, bunu bir düzene sokmak gerekiyor. Ne zaman uyuluyor, ne zaman kalkılıyor, bir düzene sokmak gerekiyor. Bazı ailelerde bu düzen yoktur. Ve sanki o ev yani aynen bir otel gibidir. Yemek vakitleri mesela belli bir yemek vakti yoktur. Yani ne zaman acıkılırsa yemeğe oturulur belki. Ve tabi birileri oturuyor, birileri oturmuyor. Bir kısmı yiyorlar, sonra biraz bir müddet sonra öbürleri acıkıyor. Öbürleri kalkıp kendilerine göre bir şeyler hazırlıyorlar. Sonra öbür vakitte öbürleri acıkıyor, onlar yiyorlar. Sonra öbürleri acıkmamışlar tabi, onlar da sonradan yiyorlar. Ya da mesela tam gece uyumadan önce İşte yemeğe kalkılır, yemek yapılır, yemek yenir ve buna benzer. Bazen gece yarısı, bazen işte gündüz. Yani eğer yemek düzenli olmazsa hem insanın sağlığına zararı vardır, hem insanın yaşantısında, dini yaşantısında da zararı olabiliyor. Uyku düzeni de aynen böyledir. Bazı ailelerde uyku düzeni yoktur. Mesela bir gece saat 10'da, 11'de mesela uyurlar. Bakarsınız başka bir gece saat 1-2'ye kadar otururlar. Başka bir gece 12'de, başka bir gece 3'te. Bazı geceler belki sabah namazına kadar otururlar, ondan sonra uyurlar. Yani gece gündüz bu sefer birbirine giriyor. Bu insan ferdinin üzerinde de çok etkisi var. Misal veririm, yani çok geç uyuyan bir kimse takriben bellidir ki sabah namazını yani kaçırma ihtimali çok yüksek oluyor. Zaten teheccüd namazı hiç kılamaz büyük ihtimal. Sabah namazını kaçırma şeyi de vardır. Hatta bazıları öyle bir duruma düşüyor ki işi gücü yoksa sabah namazına kadar oturuyor, uyumuyor. Namaz kıldıktan sonra uyuyor. Uyuduktan sonra yeri geliyor belki öğle namazını da kaçırıyor. Ne zaman uyanıyor? İkindi vakti. Ya da akşama bir saat kalmış, ya da akşama yarım saat kalmış. Ya da akşam ezanında, mesela şimdi gündüzler çok kısa. Bir uyanıyor bakıyor ki akşam olmuş. Tabi bu arada hem öğle hem de ikindi namazları gitmiş. Böyle bir insanın bereketi hiç kalmaz. Normalde aleyhissalatü vesselam bir hadisinde Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha diyor. Allah'ım ümmetime sabahın erken vaktinde, o sabahın erken vaktine bereket ver. Gerçekten de insan sabah namazında mesela bir işe başlasa, namazını kıldıktan sonra tesbihatını, zikirlerini yaptıktan sonra mesela ilim okuyorsa, ilme otursa, işte bir yere gidecekse oraya gitse, işini yapacaksa o zaman işini yapacak olsa, bakıyorsunuz ki öğleye kadar uzun bir vakit var ve birçok işi halleder. Bakıyor ki gerçekten büyük bir bereket var, bir sürü şeyi halletmiştir. Ama saat 9-10'a kadar, 11'e kadar uyuyan bir insan, uyandıktan sonra da bir kahvaltı, şu bu derken bir bakıyor ki öğle ezanı okunuyor. Öğle ezanı okunmuşsa artık günün yarısı bitmiştir. Ondan sonra başlıyor işe, zaten gündüzler kısa, bakıyor ki ikindi oluyor. Biraz sonra bakıyor ki akşam oluyor. Yani o gün nasıl geçmiş anlamıyor. Yani gerek sabah erken vaktini değerlendirmek önemlidir. bütün aile fertleri için. Mesela peştularda bozulmamış olan bir adet var. Çok güzel, sünnetten kalma. Nedir o? İşte yatsı namazını kıldıktan sonra genelde hemen uyurlar. Geç vakitlere oturmazlar. Sabah namazından sonra da hemen hemen hiç kimse uyumaz. Kadınlar olsun, erkekler olsun, çocuklar olsun, kimse uyumaz. Herkes işte ya işine gücüne gider ya işte dışarıdadır. Artık herkes bir şeyle meşguldür. Çok güzel bir adet aslında, İslam'dan kalma bir adet. Ama şimdiki mesela bizim diyarımızda yaşayan ve bu diyarda yaşayan genel anlamda yani Müslümanlar ne olmuş? Batıdan etkilendikleri için geç vakitte uyurlar ve geç vakitte de kalkarlar. Özellikle de işi yoksa veyahut da işi geç vakitte başlıyorsa. Maalesef ne olmuş? Gecesi gündüzü birbirine girmiş. Böyle olunca da tabii vaktin değerini alamıyor. Bir şeyi ezberleyecekse ezberleyemiyor, yapamıyor. Çocuklar için de kötüdür tabii. Yani özellikle küçük bir çocuk gece yarılarına kadar oturuyor, uyumuyor. Gece yarısından sonra uyuyor. Hayatı neye alışıyor? Düzensizliğe alışıyor. Tabii düzensiz hayat insanın sinirleri üzerinde de etki ediyor. Yani sinir sistemi bozuluyor, ahlakı bozuluyor, yapısı bozuluyor. O yüzden yani yemek belirli bir vakti olması lazım. Beraber oturmak lazım. Beraber oturmanın ayrı bir bereketi var. Yani bir baba özellikle yemek vakitlerinde geç kalmaması lazım, oyalanmaması lazım dışarıda. Ya da mesela akşam vakti yemek yenecek, dışarıda bir şeyler yiyor. Eve geliyor, hanımı yemek hazırlamış, onu bekliyorlar belki, yani uzun bir vakittir onu bekliyorlar. Diyor ki ben yemek yedim, siz yemek yiyin. Tabii bu gibi şeyler evin içerisinde huzursuzluklara yol açıyor. Aradaki o sevgi, o kaynaşma ne oluyor? Zamanla kayboluyor. Herkes kafasına göre ondan sonra artık iş yaparsa, yani kim acıktığı zaman herhangi bir şey yerse ailenin düzeni bozuluyor. Uyku da böyledir, diğer geri kalan meseleler de böyledir. O yüzden bunları bir düzene koymak lazım. Hangi vakitte yatılıyor, hangi vakitte kalkılıyor, yemek ve buna benzer ne zaman çıkılıyor, hangi vakitte mesela bir çocuk çıkıyorsa dışarı, yani istediği kadar dursun olmaz yani. Ona bir vakit vermek lazım. Mesela tamam şimdi sen gidiyorsun ama şu saatte evde olacaksın ona göre. Yani tamamıyla gevşetmek, bırakmak, ipleri çocuklara bırakmak bu da nedir? Zarar verir. O zaman kafasına göre istediği vakit girer çıkar. Yani evi bir nevi otel gibi kullanmaya başlar çocuk. Otel gibi kullanınca da o aile içerisinde huzursuzluk baş göstermeye başlıyor. Başka bir nasihat kardeşler, evin sırlarını muhafaza etmek lazım. Tabii her bir evin, her bir ailenin, her bir ferdin ayrı ayrı sırları vardır. Yani dışarıya yansıtılmaması, anlatılmaması istenen sırlar vardır. Özellikle bu sırların korunması da nedir? Önemlidir. Tabii bu başta kardeşler, bu sırların başında özellikle karı koca aralarında yaşamış oldukları yani evlilik münasebeti yani ilişki özellikle bunu anlatmamaları gerekiyor. Bu çok pis bir adettir, çok kötü bir fiildir. Mesela bazı erkekler yeri geliyor belki hanımıyla yaşamış olduğu şeyi ne yapıyor? Anlatıyor arkadaşlarına samimi olduğunu. Ya da bir kadın kocasıyla yaşamış olduğu bazı şeyleri ne yapıyor? Samimi arkadaşlarına anlatıyor. Bu çok kötü bir ahlaktır, haram kılmış olan bir şeydir. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnne min eşerrin nasi indallahi menzileten yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah'ın yanında en kötü insanlar, kıyamet gününde Allah'ın yanında en kötü insanlar el recul yufdi ile mraatihi ve tufdi ileyhi thumme yanşur sirraha. Kadın kocasıyla beraber oluyor ve de erkek hanımıyla beraber oluyor diyor. Sonra tutup onun sırrını anlatıyor. Yani eşler biri diğerinin sırrını ne yapıyor? Anlatıyor. Bu kıyamet gününde en kötü durumda olacak kişidir diyor. Çok kötü bir huydur. Hatta başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki korkarım ki diyor sizlerden bazıları diyor gece vakti eşiyle beraber yaşamış olduğu şeyi anlatıyor diyor. Kadının bir tanesi, tabi kadınlara vaaz-ı nasihatte bulunurken, kadının bir tanesi evet ya Resulullah diyor. Kadınlar anlatıyorlar, kocalarıyla yaşamış oldukları şeyleri anlatıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam öfkeleniyor. ve sakın böyle bir şey yapmayın diyor. Böyle yapanın durumu diyor, aynen diyor, bir şeytan, dişi bir şeytanı diyor sokakta görür diyor, caddede, yolda görür diyor. Sonra onunla ilişkiye girer diyor ve gelen geçen onları izler diyor. Nasıl böyle bir manzara kötü bir şeyse, bir insanın, yani düşünün ki hanımıyla beraber caddede dışarıda ilişki yapması, gelen geçen onları seyretmesi ne kadar kötü bir şeyse, o sırrı anlatmak da bu kadar kötü bir şeydir. Tabi bu bazı, yani belki bölgelerde, bazı insanlarda örften örfe değişiyor. Böyle cahili bir adet olabiliyor yani. Bu çok kötü bir şeydir. Bundan şiddetle sakınmak gerekiyor. İkinci bir, yani sır çeşidi vardır ki mesela karı koca arasındaki anlaşmazlıklar, kavgalar olsun, bazı çekişmeler olsun, bazı sıkıntılar olsun. Yani her bir ailede illaki oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile hanımlarıyla bazı sorunlar yaşamıştır. Hatta yeri gelmiş, onlara küsmüştür, bir ay boyunca küsmüştür, terk etmiştir. Her bir insanın yaşayacağı bir şey, beşeri bir şey. Tabii ne oluyor? Mesela hanımıyla bir problem yaşıyor, sıkıntılara giriyor. Bu sefer arkadaşlarına, akrabalarına, sağa sola herkese anlatıyor. Benim karım şöyle, benim karım böyle, şöyle yapıyor, böyle ediyor, şöyle kötü hasleti var, şöyle bilmem nesi var. Ve ne yapıyor? Yayıyor. Ya da kadın kocasından bazı sıkıntılar görüyor, bazı anlaşmazlıklar oluyor. Ne yapıyor? Hemen akrabalarına anlatmaya başlıyor, arkadaşlarına anlatıyor derken bu sözler yayılıyor ve herkes öğreniyor. Ve ne oluyor? Tabii millet konuşuyor, belki üstüne ekliyorlar ve derken bu karıyla kocanın daha fazla belki aralarının açılmasına ve olayların daha kötü bir yöne gitmesine sebebiyet veriyor. Yani bir nevi kendi elleriyle yuvalarını ne yapıyorlar? Yıkıyorlar. Halbuki bir anlaşmazlık olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman, yani ıslah etme durumu olan belki birilerine anlatılır. Ne olur? Belki bir alime anlatılır, bir müftiye anlatılır veyahut da bir hakem olan birisine veyahut da bir büyüğe saygı gösterilen bir büyüğe anlatılır. Belki aralarını ne yapsın? Islah etsin. O yüzden ayette Allah-u Teala irşad ediyor. Hani eğer ki aralarınızda bir anlaşma düşerse, anlaşmazlık düşerse diyor karıyla koca arasında, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا. Erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem gönderin diyor. Eğer bunlar ıslah istiyorlarsa, barış istiyorlarsa, gerçekten hayır istiyorlarsa Allah-u Teala aralarını ne yapar? Islah eder diyor, düzeltir. Yani samimilerse, anlaşmazlık, böyle kötü şeyler olduğu zaman karıyla koca arasında anlaşamama, kavga, dövüş, bazı sıkıntılar oluyorsa ne yapsınlar? Hakem tayin etsinler. Erkek tarafından olgun, belki yaşlı, olgun birisi tayin edilir. Kadın tarafından da yine böyle birisi tayin edilir. Sonra bunlar otururlar, konuşurlar. Yani bu olayı çözmeye çalışırlar. Çözerlerse ne ala, çözemezlerse artık yani başka yollara bakılır. Yani asıl olan böyle yapmaktır. Yoksa yani sırları anlatmak, ifşa etmek, kötülemek nedir? Hem insanı harama sokar. Çünkü gıybete düşmüş oluyor. Düşünün, bir kadın kocasını herkese şikayet ediyor. Her arkadaşına anlatıyor. Bu ne oluyor? Gıybet oluyor. Belki iftira da olabilir. Abarttığı zaman iftira olur. Bir erkek de böyle hanımını herkese anlatıyorsa kötü hasletlerini, gıybetini etmiş olur. Neticede Müslümandır. Müslümanın gıybetini yapmak da nedir? Haramdır. Artı aileye de çok ciddi zarar verir. Evet, bu ikinci noktadaki, yani evin içerisinde olan anlaşmazlığı anlatmamak, sağa sola yaymamak. Çünkü daha ciddi zarar getirecek. Üçüncüsü de her bir insanın özel halleri olur. Misal veriyorum, yani mesela adamın yani görevi nedir? İşte ona bir görev verilmiş, mesela emirdir. Veyahut da beytul maldan sorumludur. Veyahut da askeri emirdir. Veyahut da işte yani bir işle mesela sorumlu olmuştur. Veya Allah için yapmış olduğu bazı ameller var. Ve özellikle bu ameller belki hani gizli tutulması gerekiyor. Tabii karı koca birbirlerine yakın oldukları için ister istemez biri diğerinin hallerini görebiliyor. Yani ne iş yapıyor, nereye gidiyor, kiminle oturup kalkıyor, tasarrufları, birçok şeyini az çok ne yapıyor? Her bir kişi öbür tarafın bu durumlarını bilebiliyor. Ve bazı kimseler Ne olacak ki diyor. Ne var ki bunda? Arkadaşıma anlattım. Tutuyor mesela kadın kocasının bu hallerini anlatıyor. Benim kocam işte misalen emirdir. İşte falan vakitte falan yere böyle gitmeyi düşünüyorlar. Orada işte bir operasyon yapılacakmış. Veyahut da işte şöyle para geldi, şuraya harcandı, şuraya verilmiş, şöyle yapılmış, böyle edilmiş. Derken ne yapıyor? Anlatıyor samimi arkadaşına. Hani derler ya anlatma dostuna, o da gider anlatır dostuna. Yani o dostuna samimi olan birisine anlatıyor. Belki de diyor ki hani anlatma diyor bunu. O da unutuyor, bir yerde ne yapıyor? Bu sırrı anlatıyor. Biri diğerine bakıyorsunuz ki sır tamamıyla açığa çıkmış. Hatta belki düşmanın kulağına bile gitmiş. Ve çok ciddi ne yapıyor? Bu gibi şeyler zarar veriyor. Müslümanlara zarar veriyor. Erkek için de durum aynıdır. Hanımıyla ilgili olan bazı noktaları mesela yani yaymaması lazım. Kadın da böyle kocası için yaymaması gerekiyor. Yani zarar getirecek olan şeyleri yaymamak gerekiyor. Yaydığı zaman zannediyor ki güzel bir şey yapmış, arkadaşına anlatmış. Halbuki zararı hem eşi çekecek hem de o ve bütün ailesine olacaktır, çekecektir. Evet. Aleyhisselatü vesselam la darara ve la dirar diyor. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste. Ne zarar verin ne de zarar görün. Yani zarar vermek, zarar görmek caiz değildir. Bunu def etmek lazım. Sır anlatmak, ifşa etmek de zarar getiren şeylerden birisidir. Bazı kimseler belki mesela yakalanmasının sebebi sırlarının ifşa edilmesindendir. Ve hatta şehit edilmesi, öldürülmesi bile sırrından kaynaklanıyordur. Misalen birisi önemli bir sırrını hanımına anlatıyor. O arkadaşına anlatıyor, o da arkadaşına, o da eşine derken böyle ne oluyor? Yayılıyor. Casusların kulağına da gidiyor. He, eşi demek ki falan yerde şöyle bir eylemi kafirlere karşı yapmış. Artık o şahıs onunla biliniyor. Ve böylece küfür ehli bunu tanıdıktan sonra onu hedef ediyorlar. Yani farkına varmadan belki eşinin ölümüne bile sebebiyet verebiliyor. Mesele bu kadar ciddi yerlere, boyutlara da ulaşabiliyor. Ve Allah-u Teala bunu bir nevi yine bize şu ayette de işaret ediyor. Daraballahu meselen lillezine keferu mra'ate Nuhin ve mra'ate Lut. Kafir olanlara diyor Allah-u Teala Nuh aleyhisselam ile Lut aleyhisselamın eşlerini diyor misal verdi diyor. Eşlerinden misal verdi. Kâneta tahta abdeyni min ibadina. Onlar iki salih kullarımın himayesi altındaydı diyor. Yani birisi Nuh aleyhisselamın hanımı, diğeri de Lut aleyhisselamın hanımı. Ama ne yaptılar bu kadınlar? فَخَانَتَهُمَا. O iki kadın diyor eşlerine ihanet ettiler diyor. Hainlik yaptılar. Hainlik nasıl yaptılar bunlar? Nuh aleyhisselamın karısı iman etmemişti. Nuh aleyhisselam hani gece gündüz tebliğ ediyordu. 950 sene boyunca tebliğ etmiştir. Hiç yılmadan, sıkılmadan, terk etmeden, yani küsmeden gece gündüz tebliğ etmiştir. İslam'ın yayılması için, tevhidin yayılması için uğraşmıştır. Ve bazı kimseleri de kazanmıştır, İslam'a kazanmıştır. Birisini İslam'a kazandığı zaman, tevhid dinine girdiği zaman, mesela Nuh aleyhisselam'ın yanına geliyor, onunla görüşüyor ya da Müslüman olmaya gelmiş, karısı ne yaparmış? Gider hemen işte o kavmin ileri gelen kafirlerine anlatırmış. Falan kişi geldi, Müslüman oldu. Nuh'un yanına geldi. Şöyle şöyle konuştular. Şöyle şöyle anlaştılar. Ve o zorba olanlar, o kafirler ne yaparmış? Gider o Müslümanı alırlar, işkence yaparlar, belki öldürürler, onu engellemeye çalışırlar, zarar verirlermiş. Böyle kötü bir hasleti varmış. Nuh aleyhisselamın karısı kafir bir kadındı. Allah-u Teala ona imanı nasip etmedi. Düşünün, kocası peygamber ama karısı ona iman nasip olmadı. Lut aleyhisselamın karısı da başka türlü ihanet ediyor. Lut aleyhisselamın yanına ne zaman birileri gelse misafirler ve bu misafirlerden böyle genç, delikanlı, yakışıklı oldu mu gider haber vermiş. Lut'un yanına yakışıklı gençler geldi. Ve biliyorsunuz Lut aleyhisselamın kavmi çok pis bir adetleri vardı. Eşcinsellik vardı. Yani livatalık denen çok kötü bir fiil vardı. Dikkat edilirse bazı ayetlerde geçiyor. Melekler insan suretinde, genç, delikanlı suretinde Lut Aleyhisselam'ın evine geldikleri zaman hemen karısı gidip haber veriyor. Normalde yani gizli bir şekilde evine getiriyor o misafirleri ve hemen karısı ne yapıyor? İhanet ediyor, gidip haber veriyor. Ve onlar gelip Lut Aleyhisselam'ın evini kuşatıyorlar. Ve diyorlar ki o gençleri bize ver. Onlara ihtiyacımız var. En son zaten helak olma sebepleri böyle oluyor. İmam Kurtubi, İmam İbn Kesir rahimahullah, başka müfessirler de var. Diyorlar ki yani işte bu şekilde diyor sırlarını açıklıyorlardı diyor. Kocalarının sırlarını anlatıyorlardı. Birisi imani boyutu anlatıyor, öbürü de gidip işte gelen gençleri anlatıyordu. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? فَخَانَتَهُمَا İhanet ettiler diyor. Hain insanlar bunlar. O yüzden o duruma düşmemek gerekiyor. Özellikle kadınlar kocalarının sırlarını yapmış oldukları amelleri, İslami amelleri, belki Müslümanlara zarar getirici şeyleri kesinlikle anlatmaması gerekiyor. Evet, bu önemli bir nokta kardeşler. Buna dikkat etmek lazım. Tabii erkekler için de geçerlidir. Hanımının sırlarını anlatması, bu doğru bir şey değildir yani. Evet, başka bir nasihat, evde güzel ahlak sahibi olmak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ Ya Resulallah, en çok cennete sokan amel hangisidir? En çok insanları cennete sokacak olan amel hangisidir? قَالَ تَقْوَ اللّٰهُ وَحُسْنُ الْخُلُقُ Allah'tan korkmak, takva sahibi olmak, bir de güzel ahlak. Güzel ahlak tabii affedici olmak, tebessüm etmek, yumuşak davranmak, yani müminlere karşı, zayıf olanlara karşı müsamahakar olmak, öfkeyle, sert üsluplarla, küfrederek, tahammülsüzlük ve buna benzer kötü şekillerde değil, güzel bir ahlak sergilemek. Bu çok önemlidir. Özellikle de evde bunu göstermek gerekiyor. Erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Maalesef birçok Müslüman belki ne yapıyor? Dışarıda arkadaşlarına ve dışarıda tanımadığı kimselere çok güzel bir ahlak sergiliyor. Ama eve geldiği zaman 180 derece değişiyor. Çok kötü bir ahlak sergiliyor. Kadın da böyle. Belki dışarıda arkadaşlarına karşı çok güzel bir ahlak sergiliyor. Ama evde kocasına karşı, çocuklarına karşı sert oluyor ve hatta kötü bir ahlak sergiliyor. Bu çok yanlış bir şey. Güzel ahlak sergilemek gerekiyorsa önce insan eşine sergilemesi daha önemlidir. Çünkü hem İslami kardeşlik var, hem de Allah'ın emanetidir, hem de en yakın olan kişidir. Kişi ne kadar yakınsa o kadar onun şeyi de ne oluyor? Allah katındaki mesuliyeti de büyüyor. Yani misal veriyorum, mesela dışarıdaki bir Müslüman, bizim üzerimizde İslam kardeşliği hakkı vardır. Hukuku bir yöndendir, o da Müslüman kardeşimizin olmasıdır. Ama mesela bu Müslüman kardeşimiz eğer komşumuz olursa veyahut da öz kardeşimiz olursa veyahut da aynı cemaatte isek, beraber işte cihada çıkıyorsak, ribata çıkıyorsak, beraber yaşıyorsak, aynı makarda, aynı mekanda kalıyorsak, ikinci bir hak oluşuyor. Hem İslam kardeşliği, hem de yanında komşu olman, sana yakın olman. Hakkı doyuyor, iki tane hak doyuyor. İşte eşler de bir nevi böyledir. Hem İslam kardeşliği hakkı vardır. İkinci olarak da birbirlerine yakın olma hakkı vardır. Üçüncü olarak da kadın kocasına nedir? Emanettir. O yüzden emaneti zayi etmemek, kötü davranmamak, onu muhafaza etmek nedir? Vaciptir. Bu yönden meseleye bakarsak evde güzel ahlak sergilemek lazım. Güzel ahlakın bir çeşidi de özellikle erkeklerin hanımlarına yardımcı olmaları güzel bir şeydir. Bunu bazıları belki mesela kötü görüyor. Ya erkek dedin mi hiç yani mesela yemekte yardımcı olur mu? Bulaşık yıkar mı? İşte süpürgeyi eline alır mı? İşte ne bileyim çocuğa bakar mı? Erkek dedin mi erkek elini işte masaya vuracak, hüd diyecek, korkutacak, dövecek, dayak atacak, bilmem ne edecek. Yani bir nevi kadını sanki köle gibi almış. Bu yanlış bir ahlak kardeşler. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha böyle cesur, daha erkek, daha böyle şey olamaz haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde diyor yardımcı oluyordu. Hazreti Ayşe diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor evde diyor yardımcı olurdu bize diyor. Yani su noktasında yardımcı olurdu diyor. Elbisesini dikerdi diyor. Alır diyor ayakkabısını tamir ederdi diyor. Bazen koyunu diyor sağardı diyor. Süpürürdü. Yani yardımcı olurdu. Ve bunu da tavsiye edermiş aleyhissalatü vesselam. Yani bir erkeğin hanımına yardımcı olması, hele hele özellikle mesela hasta olduğu zaman veyahut da işler çok olduğu zaman, çoluk çocuk sahibi olduğu zaman, özellikle bu anlarda yardımcı olması hem sünnettir, hem fazilettir, hem aradaki vücut sevginin oluşmasına da sebebiyet veriyor. Bu güzel bir ahlaktır. Yani bazı kimseler belki dalga geçiyor. Yani bir erkeğin hanımına işte ev işinde yardımcı olduğunu duydukları zaman veya gördükleri zaman dalga geçiyorlar veya gülüyorlar. Misal veriyorum, belki mesela geçerken bir bakıyor işte Müslüman kardeşi balkonda ne yapıyor? Elbiseleri asıyor. Gülerekten böyle biraz belki dalga geçerekten bir tebessüm şey yapıyor ve hatta bir yerlerde ne yapıyor, onu eleştiriyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani birincisi belki mesela içinden kopmuştur, yardımcı olmak istiyor. Belki hanımı hastadır. Belki hanımın dışarıdan görünmesini istemez. Yani çok sebepler olabiliyor. Ya yani bunun gibi birçok mesele. O yüzden Hz. Ayşe diyor ki: "Ne yuhitu thawbahu ve yaksifu na'lehu ve ya'malu ma ya'malu er-racul er-rijalu fi buyutihim." İmam Ahmed rivayet etti hadiste. Aleyhisselatü vesselam diyor elbisesini dikerdi diyor. İşte ayakkabısını tamir ederdi diyor. Erkeklerin diyor evde yapacakları işleri yapardı diyor. Koca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünün, yani normalde istese binlerce sahabe ona hizmetçi olacak. Yani sadece bir emir, bir işaret bekliyor sahabeler. Ama ne yapardı? Böyle bir şey yapmazdı. Bilakis kendi, yani o mübarek zat, yani aleyhissalatü vesselam Allah'ın Habibi kalkıyor ve hanımlarına ne yapıyordu? Yardımcı oluyordu. Evet. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe diyor: "Kâne yekûnu fî mihneti ehlihi ta'ni hidmete ehlihi fe izâ hadaratı s-salâ kharaca ilâ s-salâti." İmam Bukhari'de geçiyor. Hanımlarının diyor işlerinde yardımcı olurdu diyor. Ve namaz vakti oldu mu diyor namaza giderdi diyor. Yani eve girdiği zaman ne yapardı? Yardımcı olurdu. Mesela bazıları ne yapıyor? Misafir davet etmiş, çoluk çocuğu var ve hanımından yemek bekliyor, takdim edecek ve acele ettiriyor. Hadi çabuk ol diyor. Belki hanımı diyor ya şu çocuğa bak diyor. Şu noktada yardımcı ol, yetişemeyeceğim. Ya işte nasıl yetişemezsin? Orada bir de bağırıyor, çağırıyor, belki kötü söz söylüyor. Yanlış şeyler yani. Çocuğa bakmıyor mesela, hiç ellemiyor. Yani bu noktalar hem kadına bir nevi yani ezmek, zulmetmek anlamına gelir. İkincisi de aralarındaki soğukluğa da nedir? Sebebiyet verir. Evet. Yani yardımcı olmak nedir? Kısacası sünnettendir. Hem insanı mütevazi yapar, hem yardım sahibi yapar, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek edindiğini gösterir, hem de sevaptır, ubudiyet yönüyle bakmak lazım bu meseleye. Evet, başka bir nasihat, hani bizler nasıl bazen şakaya ihtiyaç duyuyorsak, dışarıda arkadaşlarımıza karşı şaka yapıyorsak, evde de yeri gelince de bu şakaları da sergilemek gerekiyor. Yani evde çok böyle ciddi olmak, böyle diktatör gibi olmak yanlış bir şey. Hanımına karşı, çocuklarına karşı, yani şakalaşmak da nedir? Sünnettendir. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam Cabir radıyallahu anhu'ya soruyor. Evlendin mi ya Cabir diyor. Evet ya Resulallah. İşte kiminle evlendin ya Resulallah? Evlendiğim kadın duldur diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam niçin diyor şey almadın diyor. Bakire almadın diyor. Fe tula'ibuha ve tula'ibuka ve tudahikuka ve tudahikuha. Yani onunla oynaşırdın, o seninle oynar. İşte onu güldürdün, o seni güldürür. Yani şakalaşırdınız. Niçin Bakire birisini almadın diyor. Ya Resulullah diyor, benim kız kardeşlerim var diyor. Babamdan kalma yani yetimler. Onlara bakacak birileri lazımdı diyor. O yüzden ben dul bir kadın aldım ki hani onlara olgun, böyle onlara sahip olsun diyor. Yani bu hadiste sahih olan bir hadis Bukhari'de. Resulullah aleyhissalatü vesselam Cabir radıyallahu anhu'ya Bakire birisiyle evlenmesini tavsiye ediyor. Sebebi ise diyor hani daha çok şakalaşma, daha bir sevginin oluşmasına sebebiyet verir. Ama tabii başka sebepler olur, o ayrı bir şey. Yani caizdir yani dulla evlenmek. Hatta şu yönünü düşünürse mesela yetimleri var, onlara bakmak veyahut da işte onun mesela yetimleri var, işte bu kadın daha iyi bakar yönüyle bakarsa ayrı bir fazileti var. Bu ayrı bir nokta yani. Buradaki bizim alacağımız yani burada şakalaşma meselesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeri gelir şakalaşırdı Ehl-i Beyt ile. Ama tabii şakalaşırken yalan söylemezdi. Bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kullu şeyin leyse fihi zikrullahi fehuve lehvun ve la'ibun illa arba. Dört şey istisna diyor. Allah'ın zikrinin olmadığı şeyler diyor. Boş şeylerdir. İnsanı yani Allah'ın zikrinden alıkoyan şeylerdir. Ama dört şey müstesna. Bunun haricindeki bütün bu oyalamacılar nedir? Allah'ın zikrinden alıkoyan gaflettir yani. Dört şey mübahtır yani. İnsanın bunlarla oyalanması. Bir, mula'abetur reculi imra'atehu. Bir erkeğin hanımıyla oynaşması, şakalaşması. Onu yani onu ve çocuklarını mesela rahatlatmak için, eğlendirmek için mesela şaka yapması, onlarla ilgilenmesi, bir hatta oyun oynaması. Yeri gelir mesela diyelim ki şakalaşıyor, su döküyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile beraber banyo yapmış. Hani bu yönünü düşünerekten mülatafa. Hatta işte suyu işte o alırmış. Bana da bırak, bana da bırak işte Hazreti Ayşe. Aynı kaptan yani banyo yapıyorlar. Düşünün Hazreti Ayşe bu yönünü bile anlatmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sırf ümmetine hani örnek olsun diye. Belki hani ayıptır, hani nasıl anlatır gibi bir şey gelir akla. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklik yönünü anlatması babında. Yani burada mesela Hazreti Ayşe ile mesela nasıl ilgileniyordu, nasıl şaka yapıyordu. Başka rivayet geliyor Hazreti Ayşe ile yarış yapıyor. Birinci yarışta Hazreti Ayşe onu yeniyor. İkinci yarışta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yeniyor. Sonra ya Ayşe diyor o yarışmaya karşı bu diyor. Yani belki de Aleyhisselatü Vesselam kasıtlı şey yapmıştır. Mühlet vermiştir onu geçsin sevinsin. Öbür seferinde belki hani havalara girmesin diye de o ne yapmıştır? Geçmiştir. Yani bir nevi nedir? Şakalaşmasını gösteriyor. Evet. Mula'abetur reculi imra'atehu başka ve te'dibur reculi farasahu bir kişinin atını eğitmesi diyor. Bu da mübah olan oyunlardandır. Yani gaflet sayılmaz. Yani caiz olmayan, haram olan bir şey kısmına girmez. Atını eğitmesi. Hani savaş için veyahut da işte üstünde binip böyle uzun mesafeleri rahat bir şekilde kat edebilmesi için özellikle de savaş için eskiden atları ne yaparlarmış? Eğitirlermiş. Tabii günümüzde belki buna kıyasla motosiklet, araba ve buna benzer şeyler olabilir yani. Bunları iyice öğrenmek, bunları işte iyice öğrenmek için hani çıkıp uğraşmak nedir? Gaflet kısmına girmez. Çünkü ihtiyaç olan şeylerdir. Üçüncüsü ve meşhur reculi beynel garadeyni ve kişinin oklar arasında gidip gelmesi. Eskiden tabi ok atarlar gider gelir işte bakar nereye isabet etmiş, nasıl şey yapmış. Bu konudaki böyle uğraşısı günümüzde de silah eğitimi önemlidir her bir Müslüman için. Yani güzel atış yapabilmesi, isabetli atış yapabilmesi, bu konuda vaktini vermesi, uğraşması nedir? Dinen hatta gerekli olan bir şeydir. Bu da lehu yani boş olan şeylerden sayılmaz. Atışlarla yani böyle şey yapması, uğraşması. Ve dörtüncüsü de وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ ve adamın yüzmeyi öğrenmesi. Yüzmek için böyle gidip uğraşmak vesaire bu da gaflet kısmına yani sokulmaz. Boş olan işler kısmına girmez çünkü yüzme de nedir? Önemlidir. Her bir Müslümanın öğrenmesi gereken bir şeydir. Yüzme bilmiyorsa suya düşse ne olur? Boğulur. Yüzme bilmiyorsa belki gözün önünde çocuk düşer suya, gözün önünde boğulur, hiçbir şey yapamaz. O yüzden önemlidir. Her bir Müslüman bu gibi şeyleri öğrenmesi nedir? Önemlidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda yani tavsiyeleri de vardır. İmam Nesai rivayet ediyor bu hadisi. Evet yani buradaki bizim noktamız yani eşiyle, çocuklarıyla şakalaşması, onları sevindirmesi, onları rahatlatması bu yani işlerin sıkıntısı, hayatın sıkıntısı yani birçok şeyin verdiği sıkıntı vardır. Hele hele cihat hayatının ayrı bir sıkıntısı vardır. Bunu hafifletmek adına şey yapmak lazım yani hafifletici şeyler de bulunmak gerekiyor. Evet başka bir nasihat. Hanımında gördüğü, çoluk çocuğunda gördüğü hataları düzeltme yoluna gitmek. Özellikle çoluk çocuğunda yanlış olan davranışlar olur. Çocuk yeri gelir mesela yalan söyler, işte hırsızlık yapar, zarar verir başkalarına, zulmeder. israf eder vesaire, yani kötü hasletler sergileyebilir yani. Kötü şeylere mesela alışmıştır. Sigara, bilmem ne, uyuşturucu, Allah korusun falan. Veya namazlarını ihmal etmesi, ibadetlerini haram işlemesi, buna benzer. Yani yanlış şeyler gördüğü zaman güzel bir şekilde terbiye etmek, nasihat etmek, uyarmak, düzeltmek, hatta ıslah olmayan kimselere ceza vermek önemlidir. Tabii bunda ölçüleri olması lazım. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste Aleyhisselatü Vesselam için diyorlar ki اِذَا اطَّلَعَ عَلَى حَدٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كَذِبَ كَذْبَةً, eğer baktı ki ehli beytinden birisi bir yalan söylüyorsa, yalan söylediği ortaya çıkarsa diyor, لَمْ يَزَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ta ki o kişiyi tövbe edene kadar. Mesela diyelim ki hanımı yalan söyledi, çocuğu yalan söyledi. Aleyhisselatü Vesselam onu nasıl terbiye edermiş, nasıl ceza vermiş? Ondan yüz çevirmiş. Onunla ilgilenmez, onunla konuşmaz, şakalaşmaz. İlgilenmez tabii, bu karşıdakinin zoruna gidiyor. Ta ki tamam ben tövbe ettim artık, bir daha yapmayacağım diyene kadar böyle davranılmış. Bu bir yani ceza çeşidi. Tabii her bir insanı ıslah etme şeyi vardır. Yani bir çeşit belki ceza vardır. Bazı çocuklar mesela bazı şeyleri çok severler. Yanlış yaptığı zaman çocuğu mesela düzeltirken düzeltmiyorsa, o çok sevdiği şeyden biraz mahrum ettiğin zaman ona ağır gelir. Hani her şeyde hemen dayak atmak, tokatlamak, vurmak çözüm değildir yani. Çözüm onu ıslah etmedir. Yani artık onu nasıl ıslah edebiliyorsak o yöntemlere müracaat etmek. Yeri gelir çocuğu yani dövmek mesela ıslah etmez, ama çok sevdiği şeyi ona almamak mesela, ona yasaklamak ne oluyor? Ona çok ağır gelir ve tövbe etmesine sebebiyet verir. Ya da mesela babasını çok seviyor, babasından yüz çeviriyor. Çarşıya gidiyor mesela, her zaman götürürken götürmüyor misalen. Ne yapıyor? Çocuğa ağır geliyor ve kendisini düzeltmesine sebebiyet veriyor. Tabii bunu ona bildirmesi güzel bir şekilde. Tabii her bir yaşta verilecek cezanın da tabii çeşidi vardır. Bu konuda da bilgi sahibi olmak da lazım. Böyle rastgele davranılırsa da bu da ters tepki de verebilir. Bu noktada bilgi edinmek gerekiyor. Yani insan psikolojisinden biraz anlamak gerekiyor. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve gelecek dersimizde son nasihatler var. Onları da yapıp inşallah bu silsile dersimiz inşallah sona erecektir. Rabbim en güzel şekliyle ailesinde İslam'ını yaşayan, güzel ahlak sergileyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i adım adım takip eden mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.